Merhaba, hoş geldiniz. Gündem 101'in 6. haftasıyla sizlerle birlikteyiz. Yanımda her zaman olduğu gibi Mustafa var. Sizi hiç bekletmeden direkt ilk habere geçiyorum. Bir grup araştırmacı bir araya gelip online bulut tabanlı tasarlanmış mikroorganizmaların dijital parmak izlerinin takip edilebildiği bir kütüphane yayınladılar. Şu anlık projenin adı CellRepo diye geçiyor. Tür ve dizileme bilgilerini içeriyor bu kütüphane. Hücre barkodlarını kullanarak tasarlanmış organizmaların takibi yapılıyor aslında. Hem şu anda tasarlanan mikroorganizmalarla kıyaslayabiliyorsunuz, hem de doğada doğal olarak bulunan türlerle de çapraz analiz yaparak daha fazla veri elde edebiliyorsunuz. Yayınlayan grup bu projenin biyolojiyi hem daha açık hem daha erişilebilir kılacağını düşünüyor. Bu sayede üzerinde çalıştığınız mikroorganizma hakkında aslında daha kolay ve hızlıca bilgi alabiliyorsunuz. Belki duymuşsunuzdur bir hücre barkodlama tekniğini. DNA'daki o organizmaya bazı özel olan bölümleri aslında siz parmak izi şeklinde bir barkodluyorsunuz ve diyorsunuz ki evet, bu dizileme okunduğu zaman bu türdür, sadece çünkü bu türde bulunuyor. Ya da çaprazlama bir şekilde farklı dizilerin bir arada bulunması, evet bu sadece bu diziler bu türde bulunuyor gibi gruplayarak aslında bir dijital barkod oluşturuyorsunuz. Şimdilik üye olması vesaire her şey ücretsiz, herkes erişebiliyor. Sadece biraz siteye bilgi vermeniz gerekiyor. Siz de yükleme yapabiliyorsunuz bu arada kendi çalıştığınız şeyler üzerinde. Hoşuma giden bir proje oldu son dönemlerde.
Bugün bahsetmek istediğim iki tane haber aslında birbiriyle bağlantısı olacak haberler. Belki bazılarınız şimdiye kadar görmüş olabilir kimya dersinde. Cıva elementinden bahsedeceğim. Çok düşük ısılarda sıvı hale gelebilen, ki yanlış hatırlamıyorsam bu 40 derecenin altındaydı bir metal bu. Bunun haricinde benim aklıma gelen bir de galyum var. Mesela yine buna benzer. O, hatta galyumun da erime sıcaklığı 21'lerdeydi diye hatırlıyorum. Yani oda sıcaklığında bile neredeyse sıvı kalabilen metallerden bahsediyoruz. Peki dediğim gibi bu metallerin ne özelliği var derseniz başka metallerle bir araya gelerek de alaşım oluşturabiliyorlar. Biz alaşımı hep şeyde duymuştuk. İşte tunçla bakırı karıştırırsınız. Birbirlerine her ikisi bir araya gelince birbirlerinden daha güçlü bir metal oluştururlar. Halbuki aslında her ikisinin de erime noktası oldukça düşüktür ve oldukça yumuşak metallerdir. Ancak bir araya gelerek işte bu İngilizce alloy denen, burada da Türkçe'de de alaşım dediğimiz maddeyi ortaya çıkartırsınız. Ve bu size günlük hayatta ya da birazdan bahsedeceğim haberdeki gibi altın toplama işlerinde yardımcı olabiliyor. Diğer metalleri bir mıknatıs gibi çekebiliyor aslında bu bahsettiğim cıva ve galyum gibi elementler. Çünkü onların üzerine damlatıyorsunuz. Damlattığınızda direkt böyle tutunmaya başlıyor. Tutunduktan sonra her ikisini karıştırabiliyorsunuz. Ve karıştırdığınızda da altınla cıvanın bir araya gelerek oluşturduğu oldukça kuvvetsiz, oldukça güçsüz bir, ancak bir araya gelmiş bir alaşım oluşturuyorsunuz aslında. Doğada çok uzun yıllardır insanların ilkel bir teknik olarak kullandığı bir yöntem bu. Buldukları metalleri erime noktası düşük metallerle bir araya getiriyorlar. Daha sonrasında bu alaşımı tekrar ısıtmaya başlıyorlar. Erime noktası düşük olan metal eriyor ve geriye erime noktası daha yüksek olan değerli metal kalıyor. Tabi burada hani değerli göreceli bir kavram. Altın madenciliği için çok uzun yıllardır kullanıldı bu yöntem insanlar tarafından. Böyle özellikle hani iki tane yöntem vardı benim bildiğim kadarıyla. Bir tanesi nehirlerin içerisine girip o böyle kumların arasında böyle bir elekle sallaya sallaya altın nuggetlarının toplanması. Çok minik altın tanelerine nugget deniyor. Bir bu nuggetların toplanması, daha sonra el yöntemiyle bunların ayrılması ve yine bir eritme yöntemiyle ortaya çıkartılması. İkincisi de cıva yöntemiyle işte alaşım yapılması. Özellikle Amerika'nın güney eyaletlerinde bazılarınızın duymuş olabileceği Gold Rush ismi de buradan geliyor. 19. yüzyılın başlarında bu çılgınlık başlıyor ve toprağa ve sulara ciddi miktarda cıva bırakılıyor insanlar tarafından. Cıva 2019'da bir ATSDR diye bir kuruluş var. Bu kuruluş dünyadaki en toksik maddeleri sıralıyor ve ATSDR'ın listesine göre cıva en toksik ikinci madde. Bir önceki yıllarda da 7. sırada geliyordu. Burada ATSDR'da en toksik maddelerden bahsederken iki tane kriter ele alınıyor. Birincisi bu madde ne kadar toksik? İkincisi ulaşım, yani ulaşılabilirliği ne kadar rahat? Çünkü eminim burada çok daha toksik maddeler vardır. Ancak bunlara ulaşım kolay değildir. Mesela galyum da aslında çok toksik bir madde doğaya. Ancak galyum oldukça pahalı ve ulaşımı kolay değil. Ancak cıvayı bulabiliyorsunuz rahatça. Fitoremediasyon yöntemleri bu duruma çözüm olarak kullanılabiliyor. Ancak şöyle bir durum var. Özellikle Amazon ormanları çok ciddi anlamda kirletilmiş durumda bu suların akmasıyla beraber. Ve cıva akümülasyonu çok ciddi miktarda birikmiş. Normalde açık arazilerde böyle bir sorun oluştuğunda ağaçlar belirli bölgelerden böyle tıraşlanıp yerlerine yeni bitkiler ekildiğinde ya da bazı toprak remediyasyon yöntemleri kullanılabildiğinde aslında çevreyi temizlemek kolay. Ancak bunların yapılabilmesi için bir endüstriyel sistem kurulması gerekiyor ve bu endüstriyel sistemin kurulabilmesi için de hani geniş yollara ihtiyaç var. Siz balta girmemiş Amazon ormanlarına bu yöntemleri çok kolay bir şekilde uygulayamıyorsunuz. Yani aklıma gelen bazı toprak remediyasyon yöntemleri var. Toprağın belirli bir bölgeden yüklü miktarda böyle vinçler yöntemiyle taşınması, bazı bölgelerde ya da özel kurulmuş istasyonlarda kelasyonla yıkanması ve daha sonrasında geri getirilmesi yöntemi var. Ya da belirli bitkilerin oraya hani cıvayı tutabilen, akümülasyon yapabilen, burada sadece cıvadan bahsetmiyorum tabii, yani bakır için de kullanılabilir ya da başka şeyler için de kullanılabilir. Bu bitkilerin oralara ekilmesi gerekiyor. Ancak ortada iki tane şöyle sorun var. Birincisi, bu bölgelere erişim yok şimdilik. Yani burada balta girmemiş bir ormana ağaç ekmek çok zor. Çünkü ektiğiniz anda oldu da girdiniz insancıl yöntemlerle, hani tıraşlamak istemediniz çok fazla ağaçları, oraya yeni bir bitki ektiniz. Çevredeki diğer ağaçlar bundan çok daha yüksek olduğu için yeni bitkiye yeterince güneş ışığı gelmeyecektir ve büyük ihtimalle o bitki ölecektir maalesef. Her ne kadar toprağın optimal koşulları oturmuş olsa da. İkincisi de oranın ekolojisine çok ciddi zarar verebilir bu yapılacak durum. O yüzden hani ciddi bir sorun olarak şu an duruyor ve maalesef remediyasyon yöntemlerini kullanamıyoruz. Bununla beraber bahsetmek istediğim ikinci haber de yine remediyasyona yönelik. Michigan Gölü'nü belki biliyorsunuzdur ya da önünüze bir harita açabilirseniz aslında çok daha iyi olur. Amerika'da Michigan eyaletinin şöyle güzel bir önemi var. Amerika'da bulunan 5 tane büyük gölün 4 tanesi Michigan eyaletine bir şekilde bağlı olarak geçiyor. Ancak bu eyaletin şöyle bir sorunu var. Kuzeyde olması nedeniyle oldukça soğuk. Ve son birkaç yıl içerisinde bu gölün tuzluluk oranı çok ciddi miktarda yükselmiş durumda. Neden peki sorusu varsa şöyle mantıklı bir açıklaması var direkt. Yollarda oluşan kara karşı ya da oluşacak buzlanmalara karşı atılan tuzlar bir zaman sonra eriyip daha sonrası göle akmaya başlıyorlar. Toprağa akmalarının geçtik. Hani göle akmaları çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ve toprağa aksa dahi toprak biraz daha uzun sürede kirleniyor göle kıyasla. Ancak gölün mesela tuzluluk oranı çok ciddi miktarda yükselmiş. 1800'lerin başlarında gölün tuzluluk oranı yaklaşık %1-2'lerdeyken, %1-2 miligramlardayken litre başına. Şu anda litre başına 15 miligrama kadar çıkmış durumda 2020 başlarında. Ve önümüzdeki 200 yıl içerisinde bunun 15'ten 24 miligrama çıkması planlanıyor litre başına. 24 miligram litre başına dediğimiz zaman şöyle bir örnek verebilirim. Yaklaşık Akdeniz'in suyu tuzlu bir su ve 240 miligram bölü litre gibi bir özellikten bahsediyoruz. Ortalama deniz suyu binde 2, binde 3 tuzluluk içerir. Ve Akdeniz'in bazı kapanmış göllerinde bu oranlar binde 60'lara kadar çıkmış durumda. Özellikle haritayı yine açabilirseniz İsrail'de, yanlış hatırlamıyorsam İsrail'deydi bu, kapanmış bir göl vardır. Kızıldeniz yakınlarında. Ve bu gölün kapanması aslında jeolojik olarak oldukça kısa bir süre önce gerçekleşti. İsrail'de buna Ölü Deniz diyorlarmış bu arada. Şimdi baktım ben de. İsmini hatırlamak iyi oldu. Bu göl kendi kendine kapandı ve kapandıktan sonra tuzluluk oranı çok ciddi miktarda artmaya başladı. Hatta İsrailliler bu gölün tekrardan yaşanılabilir hale getirmek için bir tünel kazmayı düşündüler. Hani Akdeniz'le bir bağlantı kuralım, bu gölü tekrardan yaşanabilir hale getirelim dediler. Ancak şöyle bir sorun var. Çok ciddi bir mesafeden bahsediyoruz. Hani bu böyle 10 kilometreler vesaire değil. Yanlış hatırlamıyorsam 60 kilometreden daha uzun bir mesafeden bahsediyorduk. Ve şu anda yaşayabilen hiçbir canlı yok bu göl içerisinde. Bakteri dahi yaşayamıyor. Tuzluluk oranı çok yükselmiş durumda. Ve hani bildiğiniz steril duruma gelmiş. Tuzluluk o kadar yüksek ki bildiğiniz steril. Tam olarak jeolojik kökenini bilmesem de sanırım bugünkü işte bu Kızıldeniz Körfezi'nin bir uzantısı olarak devam etmiş yukarıya doğru. Yani kuzeye doğru. Ancak daha sonrasında bunun bağlantısı kapanıyor. Kapandıktan sonra da tuzlu bir hale geliyor. Ve hani tuzlu hale gelmiş göllerinde yaşanabilirliğinin ne kadar azaldığını gösteren bir örnek bu. Amerika'da bu kadar hızlı bir tuzlanma olacağını düşünmüyorum. Ancak tuzun doğal bir bölgeden doğal olmayan bir bölgeye taşınması ve bunun ciddi miktarda kullanılması bugün işte bizim gördüğümüz Michigan Gölü'ndeki sorunları ortaya çıkartabiliyor. Ancak buna çözüm var nispeten. Çünkü fitoremediasyon yöntemleri kullanılabiliyor. Nasıl kullanıyor? Michigan Gölü'nün çevresi oldukça açık bir alan ve hani balta girmemiş ormanlardan oluşmuyor. Bir önceki örnekte olduğu gibi. Haliyle bu gölün çevresine ekilecek özel ağaçlarla, özellikle Asya bölgesinde buna çok uyumlu ağaçlar var. Çin üzümü gibi böyle ya da eşek üzümü deniyordu yanlış hatırlamıyorsam. İt üzümü de deniyor olabilir. Bunun gibi bazı ağaç türleri var. Yaprakları da kendisi de tuzluğa oldukça dayanıklı ve topraktan da tuz çekmeyi çok iyi bilen ağaçlar bunlar. Gölün bazı bölgelerine bu remedyasyon amaçlı bu bitkilerin ekilmesiyle, hatta bunlar kısa süreli de etkili olabilirler. Ekilmesiyle beraber gölün içerisinden tuzu çekebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda göl çevresindeki topraktan da tuz bir şekilde çekilebilir. Neden bunları kullanıyoruz peki? Evet, ekolojiye zararlı olsa da en azından ortaya bir kimyasal atmayacağız. Tuzu tutması için herhangi bir kimyasal madde atılmıyor. Bundan dolayı bizim bildiğimiz kadarıyla şu anda doğaya en zararsız yöntemlerden bir tanesi, en zararsız zararlı yöntemlerden bir tanesi diyebilirim.
Yeni yapılan bir çalışmaya göre ben de kaderinleri seçeceğim. Şöyle ki proteinler büyüme faktör reseptörlerine tutunup mekanik gücü hissedebiliyorlarmış. Mekanik güç aslında mechanical force diye geçiyor. Yani bunu böyle dokunma, yani fiziksel stres diye de isimlendirebiliriz. Şöyle ki hücre iletişimini ve büyümesini kullanarak da bu duruma yanıt verebiliyorlarmış. Kaderinler normal durumlarda dokularda bulunduğunda bu tarz bir etki yaratmıyor. Bu durum sadece hücreye fiziksel bir etkileşim uygulandığında ortaya çıkıyor. Bunun hücre büyümesini nasıl etkilediğini göstermek için de şöyle bir test yapmışlar. In vitro insan karsinoma hücreleri kullanılmış. Bu hücreler çok esnek, ince tek bir katman olan medium üzerindeki plakaya dizilmiş. Ve daha sonra bu plaka bükülüp esnetilmiş. Bükülüp esnetilmiş tekrar tekrar. Ve büküldüğünde aslında tümörogenesisin arttığını ve hücre büyümesinin hızlandığını görmüşler. Yani bu deneyle şu ortaya çıkmış ki kaderinler bu kaderin büyüme faktörü kompleksi aslında bir fiziksel basınç ya da stres uygulandığında hücreyi büyümeye yönelik bir tetiklemeye itiyor ya da sadece büyüme değil fiziksel stresin miktarına ve boyutuna bağlı olarak da hücreyi manipüle ederek bu fiziksel strese bir yanıt veriyormuş. Yani farklı bir çalışma. Belki de aynı şekilde ortamda stres oluşuyordur kanser olan bireylerde ve ortamdan bu mekanik nasıl bir stres oluşuyor bilmiyorum ama mekanik stres oluşuyorsa bunun kaldırılmasıyla kanserin ilerlemesini durdurmak ya da yavaşlatmak gibi tedavi yöntemleri de belki olabilir. Ve bu haberle de bu haftanın sonuna gelmiş olduk. Her zaman olduğu gibi kaynakçaya açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşürüz.